Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyiciler, her gün olduğu gibi bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve mealiyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي.
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 19 Ordubehş 1401, Hicri Kameri 7 Şevval 1443 ve Miladi Takvimle 9 Mayıs 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri, yerleşimcilerin ateşle oynaması ve Nehrül Belaga öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerleyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi Suriye uluslararası savaşa zafer kazandı dedi. Reisi İran'ın NATO'nun yayılmacı siyasetlerine karşı olduğunu söyledi. Irak'ın başkentinde 3 IŞİD elebaşı tutuklandı. 11 Mısır askerini öldüren saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi. Birleşmiş Milletler Suriyeli 12 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyacı olduğunu bildirdi. Nijerya'da köylere baskında 48 kişi hayatını kaybetti. Avrupa Birliği ve Amerika'dan Rusya'ya yeni yaptırımlar geldi. Macaristan yaptırımları atom bombasına benzetti. Şimdi haberler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi dün Tahran'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı kabulünde Suriye milleti ve nizamın direnişi ve uluslararası bir savaştaki zaferin bu ülkenin itibarı ve onurunun artmasına zemin sağladığını söyledi. İslam İnkılabı rehberi Beşar Esad ve beraberindeki heyeti kabulünde Suriye'nin siyasi ve askeri alanlarda büyük başarılarına temasla eski zamanlarda Suriye'de yıkım yoktu ancak Suriye şimdi eskisinden çok daha fazla saygı görüyor ve herkes onun bir güç olduğuna inanıyor dedi. Bugün bölge halklarının Suriye Devlet Başkanı ve halkıyla gurur duyduğunu belirten İslam İnkılabı rehberi şöyle dedi. Sizin ve komşu ülkelerimizin bazı liderleri Siyonist liderlerle birlikte oturup kahve içerler ancak bu ülkelerin halklarının çoğu uluslararası Kudüs gününde sokaklara dökülüyor ve Siyonizm karşı sloganlar atıyor. Bugün bölgenin gerçeği bu. Suriye'nin uluslararası savaşa gösterdiği direnişe zafere ulaşmasında çeşitli faktörlerin rol oynadığını anlatan İslam İnkılabı rehberi Beşar Esad'a hitaben en önemli faktörlerden biri sizin kararlı duruşunuzdur. Yüce Allah'ın izniyle bu irade vasıtasıyla savaşın yıkıntılarını yeniden inşa edebilirsiniz. Çünkü önünüzde yapılması gereken güzel işler var dedi. Şehit Kasım Süleymani saygıyla anan İslam İnkılabı rehberi şöyle dedi. Suriye konusu bu büyük şehit için çok özel anlam ifade ediyordu. Kelimenin tam anlamıyla ona fedakarlık yapan General Süleyman'ın Suriye'deki davranışı 8 yıllık kutsal savunmadaki davranışından farklı değildi. Şehit Süleymani ve Şehit Hemedani'de dahil olmak üzere devrim muhafızlarının diğer önde gelen üyeleri gerçekten canla başla çalıştılar ve Suriye meselesini kutsal bir görev ve yükümlülük olarak benimsediler.
İslam İnkılabı rehberi daha önceki yıllarda Suriye karşı cephede yer alan bazı ülkelerin dostluk ifadelerine işaretle geçmişten yola çıkarak gelecek çizgisi belirlenmesi gerekiyor dedi. Beşar Esad da görüşmede ülkesine verdiği destekten dolayı İran'a teşekkür ederek İran'ın son 40 yılda Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel konulardaki kararlı duruşu İran'ın yolunun doğru ve ilkeli bir yol olduğunu tüm bölge halkına göstermiştir diye konuştu. Beşar Esad savaş yıkıntıları imar etmenin mümkün olduğunu ancak ilkelerin yok edilmesi halinde yeniden onarılmaz olduğuna temasla İran milletinin direnişinin rahmetli İmam Hümeyni'nin ilkeleri ve Ayetullah Hameneyn'in rehberliği çerçevesinde devam ederek İran milleti ve Filistin dahil bölge milletleri için büyük zaferlerin yönünde zemin sağladığını kaydetti. Suriye Devlet Başkanı İslam Cumhuriyeti'nin en önemli desteğinin bazılarının düşündüklerinin aksine silah yardımı değil direnişe moral vermesi ve sürdürmesi olduğunu, İran ve Suriye'nin stratejik ilişkilerinin Siyonist rejimin bölgeye hakim olmamasına yol açtığını vurguladı.
İran Cumhurbaşkanı Reisi dün akşam Tahran'da Polonya Dışişleri Bakanlığı kabulünde İran'ın NATO'nun yayılmacı siyasetlerine güçlü bir şekilde karşı olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi Ukrayna'daki çatışmalara atıfta bulunarak İran İslam Cumhuriyeti çatışma savaşın aksine NATO'nun yayılmacı siyasetlerine güçlü bir şekilde karşıdır ifadesini kullandı. Reisi Tahran ve Varşova arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut seviyesinin artırılması gerektiğini belirterek şöyle dedi. İki ülkede aramızdaki etkileşimleri genişletmek için ortak çabalarla gerçekleştirmemiz gereken endüstriyel ve ekonomik alanlar da dahil olmak üzere çeşitli kapasiteler var. İran Cumhurbaşkanı Polonyalıların İkinci Dünya Savaşı sırasında İran'ın sığınmacılara verdiği desteği de takdir etmesine atıfta bulunarak İran ve Polonya'nın tarihi geçmişi ve zengin medeniyeti iki ülke arasında bilimsel ve kültürel işbirliğinin güçlenmesinde iyi bir potansiyel olabilir dedi. Polonya Dışişleri Bakanı, İran ve Polonya arasındaki ilişkilerin tarihinin 16. yüzyıla kadar dayandığını belirterek, iki ülkenin yaklaşık 5 asırdır dostane ilişkiler içinde olduğunu ve iki ülke arasında ilişkilerin en akılda kalan sözlerinden birinin, İranlıların 2. Dünya Savaşı sırasında Polonyalı mültecileri ağırlamasıdır ifadesini kullandı. Polonya Dışişleri Bakanı iki ülkenin pek çok ortak noktası olduğunu da belirterek İran ve Polonya halkı büyük ve yabancı güçlerin ülkelerinin iç işlerine müdahalesine direndi dedi.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı ve Polonya Dışişleri Bakanı iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine ve parlamenter ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibah bir heyet başkanlığında Tahran'da bulunan Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüşmesinde iki ülke parlamentolarının bir araya gelebileceği yönündeki umudunu dile getirirken ihtisas komisyonlarının birbirleriyle daha fazla etkileşim içinde olması ve bu işbirliğinin özellikle ekonomik alanlarda iki ülkenin özel sektörlerinin faaliyetleri ile genişletilmesi gerektiğini belirtti. Zbigniew Rau da İran İslam Cumhuriyeti'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken İran-Polonya ilişkileri çok eski ve 16. yüzyıla kadar uzanıyor dedi. Polonya Dışişleri Bakanı parlamenter diplomasinin iki ülke arasındaki ilişkileri genişletmede çok etkili olabileceğini belirterek iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek için büyük fırsatlar var dedi. Polonyalı diplomat parlamenter diplomasinin Varşova-Tahran ilişkilerinin gelişmesinde önemli bir rolü olduğunu belirterek, koronanın geçmesinin ardından iki ülke arasındaki parlamento ziyaretlerinin yeniden başlayacağını da sözlerine ekledi.
İran İslam Şura Meclisi Başkan Yardımcısı, İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptırımlarla yüzleşmeyi ve başta Endonezya olmak üzere İslam ülkeleriyle ekonomik ilişkileri genişletmeye hazır olduğunu duyurdu. Abdurrıza Mısri, dün Endonezya Sanayi ve Kalkınma Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Rahmet Gobel ile görüşmesinde iki dost ve Müslüman ülkenin bölgesel ve iki ülke parlamentoları arasında işbirliğinin genişletilmesi gerektiğinin altını çizdi. İranlı yetkili İslam düşmanlarının İslamofobi siyasetini hatırlatarak Amerika stratejisi İslam ülkeleri arasında çatışma yaratmak ve birliği bozmak hedefindedir ifadesini kullandı. Mısri, Amerikancı İslam'ı teşvik ederek İslam ülkelerinin birbirlerinin yetenek ve kapasitelerini engellemeyi amaçlıyor dedi. Söz konusu görüşmede Rahmet Gobel de İran ve Endonezya arasında olumlu ve büyüyen işbirliği tarihine değinerek iki ülke arasındaki olumlu işbirliği tarihi iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesi için uygun bir platform sağlamıştır dedi. Endonezyalı yetkili İran'ın bölgedeki önemli ülkelerden biri olarak nitelerken İran İslam Cumhuriyeti ve Endonezya arasında en önemli işbirliği alanlarından biri ticaret ve iktisadi alanda faaliyetlerdir dedi.
İran-Rusya Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Moskova'nın ülke pazarında İran mallarının arzını artırmak için işbirliği yaptığını duyurdu. Rusya'nın İran'daki ticaret temsilcisi Rüstem Zikashin daha önce yaptığı açıklamada iki ülke arasında 2021 yılında 4 milyar dolarlık bir ticaretin gerçekleştiğini bildirmişti. İran-Rusya Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Kambizmir Kerem'i de mevcut durumda İran-Rusya pazarında önemli bir paya sahip olabilir dedi. İran-Rusya Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İran ile Avrasya Birliği arasındaki serbest ticaretin merkezliğine değinerek bu bağlamda Rusya İran'a iyi gümrük imtiyazları verdi ve birçok malda gümrük vergileri sıfıra ulaştı. %50 ile 70 arasında bazı indirimler sağlandı dedi. Mir Kerim'i İran'ın Avrasya'ya ihracatındaki %61'lik artışa da değinerek Rusya, Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan'ın üye olduğu Avrasya bölgesinde ticari ilişkiler için büyük bir altyapı oluşturulmuş olup İran şirketlerinin varlık koşullarının Ticaret ve Kalkınma Teşkilatı ile ticaret odaları aracılığıyla sağlanması gerekmektedir dedi.
İran Kızılay Başkanı İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptırımlarını Kızılay'ın insani faaliyetlerinin önünde büyük bir engel olarak nitelendirdi. İran Kızılay kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivand törende yaptığı açıklamada dünyadaki muhtaçların ve mağdurların sorunlarının üstesinden gelmenin yolu olarak dünyadaki ulusal halkların işbirliğinin zaruretine vurgu yaptı ve İran Kızılay'ı Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri ile insani yardım kuruluşları ve kurumları arasındaki dayanışma ve işbirliğinin dünya çapında insan onuruna saygı gösterilmesi ve teşvik edilmesinde etkili bir rol oynayabileceğine inanmaktadır dedi. İranlı yetkili açıklamasının devamında şöyle dedi. Temel insani ilke ve değerlere sahip olmak, siyasi çatışmalardan ve ilişkilerden kaçınmak, geniş gönüllü ve genç kaynaklara sahip olmak ve 192 ülkede geniş bir ağa sahip olmak, Kızıl Haç ve Kızılay'ın çalışabileceği son derece önemli tesislerdir. İran Kızılay Başkanı bu cemiyetin İran'da son 100 yıldaki faaliyetlerinin benzersiz olduğunu belirterek şöyle dedi. 100 yıl önce bu nüfusun gönülleri dünyanın her yerinde olduğu gibi bu sınır ve çevrede etkilenen ve ihtiyaç sahibi insanlara çeşitli hizmetler sunmuştur.
Türkiye'nin 8 Mayıs 2022 günlük koronavirüs tablosuna göre 9 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı açıkladığı günlük COVID-19 tablosu verilerine göre son 24 saatte yapılan 98.758 testte 1480 vaka tespit edildi. 9 kişi hayatını kaybederken 1526 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusunun aşılanması verilerinde birinci doz Türkiye ortalaması %93,16, ikinci doz ortalaması %85,45 olarak belirlendi. Ayrıca birinci dozda 57.823.012, ikinci dozda 53.040.700 62 ve 3. dosta 27.758.882 olmak üzere 147.542.401 aşı uygulandı.
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın toprak bütünlüğünün Ankara için önemli olduğunu iddia etti. Akar iddiasında Türkiye'nin Irak'ın sınırlarına, ulusal egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyuyor dedi. Terörle mücadele operasyonlarına dikkat çeken Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesini artan bir tempoda devam ettirdiğini dile getirdi ve konuşmasını şöyle sürdürdü. Pençe kilit operasyonumuz planladığı şekilde başarıyla devam ediyor. Bugüne kadar diğer alanlarda yapılan çalışmalar var. Bunların hepsinin tamamlanması için bu kilidi bağlamamız, bunu başarılı bir şekilde sonuçlandırmamız gerekti. Şu ana kadar 73 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak Güvenlik Enformasyon Merkezi pazar günü başkent Bağdat'ta IŞİD terör grubunun 3 liderinin tutuklandığını duyurdu. Son aylarda Irak'ın çeşitli yerlerinde IŞİD unsurlarının saldırıları arttı. Birçok Iraklı insan ve grup Irak'taki IŞİD hareketlerindeki artışı Amerika'nın Irak'taki işgalci varlığını sürdürme planına bağlıyor.
Öte yandan Mısır'da Süveyş kanalının doğusundaki bir su pompa istasyonu hedef alan ve en az 11 askerin öldüğü saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi. Mısır ordusuna göre saldırı Süveyş kanalının doğuya doğru uzanan İsmail'e ilindeki Kantara kasabasında gerçekleşti. Bu son yıllarda Mısır güvenlik güçlerine yönelik en kanlı saldırılardan biriydi.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Suriyeli 12,3 milyondan fazla çocuğun insani yardıma muhtaç olduğu yarısında bulundu. UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Adele Kodur yaptığı yazılı açıklamada milyonlarca Suriyeli çocuk Suriye'de ve komşu ülkelerde hala korku, belirsizlik ve ihtiyaç içinde yaşıyor dedi. Ülke içinde 6,5 milyon, komşu ülkelerde ise 5,8 milyon çocuğun insani yardıma ihtiyacı olduğu vurgulanan açıklamada Ukrayna Savaşı yüzünden gıda da dahil olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının hızla yükseldiği kaydedildi.
Rusya, Avrupa Birliği'nin Brüksel'de Suriye'nin ve bölgenin geleceğine destek başlıklı bir konferans düzenleme planını Suriye ve bölgede istikrarsızlık olarak nitelendirdi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun son raporuna göre 2011 yılında Suriye'de ayaklanmaların başlamasına bu yana yaklaşık 500,000 insan hayatını kaybetti. Bu ülkede yaşanan huzursuzluk 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük göç dalgasına işaret etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Brüksel Konferansı'nın Suriye ve Rusya temsilcilerinin katılımı olmadan yapılmasının konferansın ardından Birleşmiş Milletler denetimini sonsuza kadar kaybettiğini bildirdi.
Haber kaynakları pazar gecesi Batı Şeria'daki Beytüllahmen doğusunda yer alan Takva Siyonist yerleşkesinde silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi. Bazı Siyonist medya organları Siyonist militanlar tarafından vurularak öldürülen bir Filistinli'nin Takva kasabasına girmeye çalıştığını iddia etti.
Öte yandan Filistin yönetimi sözcüsü Nebil Ebu Redin'e yaptığı açıklamada Milletler Cemiyeti'nin 1930 tarihli kararı Mescid-i Aksa, El Barak Duvarı ve önündeki alanın mülkiyetinin yalnızca Filistin'in Müslümanlara ait olduğunu belirtiyor ifadesini kullandı.
Yemen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü pazar gecesi saldırgan ülkelerden Yemen'deki ateşkes anlaşmasını uygulamaktan kaçınmanın insani sonuçları olan bir suç olduğunu söyledi.
Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki köylere düzenlenen silahlı saldırılarda 48 kişi yaşamını yitirdi. Bakura bölge yöneticisi Emuno Süleyman yerel basına yaptığı açıklamada motosikletli silahlı kişilerin Zamfara eyaletinin Bakura bölgesine bağlı 3 köye saldırılar düzenlediğini belirtti.
Aralarında İngiltere, Fransa, Amerika, Kanada, Almanya, Japonya ve İtalya'nın da bulunduğu G7 ülkelerinin liderleri pazar gecesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile sanal olarak bir araya geldi. G7 grubu Rusya'nın sanayi sektörünü, devlet kontrolündeki medyayı, Rus finans yöneticilerini ve Gazprom Bank'ta dahil olmak üzere büyük bankaları hedef alan Rusya'ya yeni bir yaptırım turu uygulama kararını açıkladı.
Öte yandan Amerikan yönetimi Rusya'nın büyük bankalarına Sberbank'ın 8 ve Gazprom Bank'ın 27 yönetim kurulu üyesiyle devlete ait 3 televizyon kanalına yaptırım kararı aldı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasının Macar ekonomisine atılan bir atom bombası anlamına geleceğini söyledi ve Avrupa Komisyonu'nun mevcut teklifini desteklemeyeceklerini belirtti.
Ve son haberimiz, Europol ve Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi tarafından hazırlanan ortak raporda, Avrupa pazarındaki büyümenin Güney Amerika'daki yüksek üretim seviyeleri yeteneklerine ulaşılmasından kaynaklandığı belirtirken, Avrupa'nın uyuşturucu ve kokain üretim ve nakil merkezine dönüşüne yer verildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Irak'ın esneksizlik ve ortak yanların göz ardı edilmesi sorunu etrafında. Siyasi ortak yanların göz ardı edilmesi ve esneklik gösterilmemesiyle beraber Irak hala siyasi süreçlerle çetrefilleşmeye doğru hareket ediyor. Mukteda Sadr, Mesut Barzani ve Muhammed El-Halbusi'nin yeni cumhurbaşkanı tanıtma ve parlamentoda büyük koalisyonu oluşturma alanında başarısının ardından Sadr, Şia koordinasyon çerçevesine yaptığı teklifte Irak'ın çıkmazdan çıkarılması için 40 günlük fırsat tanıdığını açıklamıştı. Şimdi de Mukteda Sadr'ın Şia koordinasyon çerçevesinde hükümeti kurmak için tanıdığı 40 günlük mühlet sona erdi. Ancak Şia koordinasyon çerçevesi hükümeti kurmaya başaramadı. Şia koordinasyon çerçevesi bu mühletin son bulması ile 9 maddelik bir eylem planı sundu. Plana göre tüm grupların ve siyasi hareketlerin müzakeresi ve katılımıyla anlaşmalı bir hükümet kurulmalı. Bu eylem planı ve girişime yanıt olarak Sadr hareketi lideri Mukteda Sadr yaptığı açıklamada, koordinasyon çerçevesinin hükümet kurma sürecindeki başarısızlığına vurgu yaparak Irak'ın üçlü koalisyon, koordinasyon çerçevesi ve bağımsızlar dahil siyasi olarak üçe ayrıldığını belirtti ve parlamentodaki bağımsızlara Sadr, Barzani ve Halbuki üçlü koalisyona katılıp çoğunluk koalisyonunu kurmaları için 15 gün fırsat tanıdı. Irak Şii koordinasyon çerçevesi liderlerinden Ali El-Fetlavi, Sadr'ın açıklamasına tepki olarak şöyle dedi. Mukteda Sadr'ın sunduğu plan, siyasi durumun karmaşıklığını daha da arttırdı. Sadr'ın girişimi, koordinasyon çerçeve planına karşı sunulmuştur.
Burada göze çarpan bir diğer nokta ise Irak'taki mevcut siyasi süreçte bağımsız temsilcilerin önemli bir rol oynayabilmesidir. Bu nedenle Mukteda Esad, bağımsız temsilcileri üçlü koalisyondan ve koordinasyon çerçevesinden ayrı aktörler olarak görmüştür. Irak'ta siyasi ilişkiler uzmanı Adnan Siraj şöyle düşünmekte. Bağımsız temsilciler ve bağımsız partiler ve gruplar siyasi süreci Irak'ın aylardır boğuştuğu çıkmazdan çıkarmada önemli bir rol oynayacaktır. Ancak mesele şu ki çoğu bağımsız temsilci, parti ve grup gerçekten bağımsız değil ve daha büyük siyasi gruplara bağlı olarak çalışıyor. Bu grupların her biri bazı bağımsız temsilcilerle birlikte Cumhurbaşkanı aday göstermek için parlamentonun 1/3'ünü veya çoğunluk koalisyonu oluşturmak için %50+1'i elde etmek için çalışsa da her defasında bu hedefe ulaşmakta başarısız kalmıştır. Bu nedenle koordinasyon çerçevesinin bazı üyelerinin belirttiği gibi Mukteda Esad'ın yeni planı Irak'ı yalnızca artan bir karmaşıklık yoluna sokuyor ve siyasi ayrışmayı da artırıyor. Şii koordinasyon çerçevesi girişiminin maddelerinden biri seçim ağırlıklarını gözeterek ulusal ve siyasi ortaklıkları anlamak için irade kırmaktan ve vazgeçmek ve esneklik ve karşılıklı tavizlerde bulunma politikasıdır. Bu madde bazı grupların amacının diğer grupları yenmek olduğunu belirtirken Irak'ın mevcut siyasi krizden çıkmak için artık uzlaşmaya başka bir deyişle ulusal ve siyasi ortaklıklar konusunda ortak anlayışa ihtiyacı olduğunu vurguluyor. Irak'ta siyasi meseleler uzmanı Adnan Sirar, siyasi tekerciliğe dikkat çekerek siyasi tekerlerin kaosla ve hükümetin kurulmasında gecikmelere yol açacağı ve ciddi ekonomik ve güvenlik anlaşmazlıkları ve sorunlara yol açacağı açıktır uyarısında bulundu.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın Orta Asya'daki kışkırtıcı eylemlerinin devam etmesi etrafında. Amerika'nın Orta Asya bölgesindeki komploları ve planlarının peş peşe yenilgiye uğramasına rağmen Washington makamları hala kışkırtıcı eylemleriyle hassas ve önemli sayılan bu bölgede istikrarsızlık kaynakları oluşturma niyetinde. Son 30 yılda Amerikan hükümeti Kırgızistan, Gürcistan, Ukrayna ve Kazakistan dahil eski Doğu blokuna bağlı cumhuriyetlerde renkli devrimler yaratma hususunda başarısız olmuş ancak kışkırtıcı eylemlerini devam ettirerek hala Rusya çevresindeki cumhuriyetlerde ihtiraslı hareketlerine devam etmiştir. Beyaz Saray yetkililerinin Orta Asya'da ve Rusya'ya komşu diğer cumhuriyetlerde istikrarsızlık ve kriz yaratma konusundaki davranışlarına genel bir bakış atıldığında Rusya ve bölgede faaliyet gösteren diğer bağımsız ülkelere bedava veya minimum maliyetle zarar vermenin amaç edildiği söylenebilir. Amerika'nın eski Doğu bloku cumhuriyetlerdeki provokasyonların devamında Amerikalı yetkililer sözde Tacikistan'ın askeri gücünü güçlendirmek adına milyonlarca dolar bu ülkeye tahsis ettiklerini bildirdiler. Amerika'nın Dushanbe'deki misyon başkan yardımcısı Bridget Walker, pazartesi günü yardımın bir kısmını Tacik Savunma Bakanlığı'na teslim ettiğini söyledi. Daha önce Ekim 2021'de Amerikan Büyükelçiliği Tacikistan'a 1.4 milyon dolar değerinde 20 askeri araç teslim etti. 1992'den beri güvenlik sektöründe Tacikistan'a yapılan toplam Amerikan yardımının 330 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Amerika'nın Orta Asya Cumhuriyetlerine yakın zamanda yaptığı yardım, özellikle son zamanlarda Tacikistan'a yaptığı yardımlar Rusya ve bölgedeki diğer bağımsız ülkelere karşı Amerikan öncülüğündeki kışkırtıcı batılı eylemlerin yeni aşamasının başladığını gösteriyor. Batılı devletlerin bu provokatif eylemlerin devam etmesinin zaten Ukrayna'nın Rusya ile savaşa girmesine yol açtığı aşikardır. Mevcut durumda batılı devletler Ukrayna savaşından yararlanarak uluslararası Rus karşıtı kampanyalarını hızlandırıyorlar. Saha araştırmaları ve bölgesel hükümetlerin ve hatta bağımsız uzmanların ve siyasi çevrelerin tutumları Amerika ve müttefiklerinin bölgedeki gayrimeşru çabalarının hızlandığına işaret ediyor.
Bu bağlamda Amerika ve müttefikleri NATO doğuya doğru genişlerken nüfuzlarını Rusya sınırlarının ötesine genişletme çabalarını iki katına çıkardılar. Buna cevaben batılı hükümetler bu konuda defalarca uyarmış olan Moskova yetkililerinin sessiz kalmayacakları ve ciddi tepki gösterecekleri başından beri belliydi. Bu arada Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın batılı hükümetlerle işbirliğini yalnızca bu Orta Avrupa halkının çıkarlarını güvence altına almaktan başarısız olmakta kalmayıp aynı zamanda Ukrayna halkının çıkarlarını tamamen yok olmasına da yol açtığında şüphe yok. Aslında ülkesini Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa hükümetlerinin yararına Rusya ile savaşa dahil etmeyi kabul eden Ukrayna Cumhurbaşkanı şimdi de önümüzdeki 10 yıllarda yeniden inşa edilmesi pek olası olmayan onarılmaz bir yıkımla karşı karşıya kalmıştır. Başka bir deyişle batılı hükümetler milyonlarca Ukraynalı'yı yerinden eden bir savaşa Rusya'yı en düşük maliyetle dahil etmeyi başardılar. Ukrayna Rusya ile savaş sürüklenmesi Amerika ve müttefiklerinin bölgedeki ve Rusya'ya karşı gayri meşru ve kışkırtıcı eylemlerinin sadece bir örneğidir. Bu bağlamda Amerikalı diplomatların Orta Asya'da da benzer provokatif eylemler gerçekleştirme niyetinde oldukları görülüyor. Geçmişte Amerikalı diplomatlar IŞİD terör grubunun geri kalan üyelerini Afganistan'a ve Orta Asya Cumhuriyetlerine düşük maliyetlerle geri getirmeye çalıştı. Aynı Amerikan eylemi Orta Asya'da Beyaz Saray'ın önemli ve etkili bir entrikasının ve taktiğinin aşırılık yanlılarının ve tekfirci terörist akımların ülkelerinin faaliyetlerini yoğunlaştırması olduğunu gösteriyor. Doğal olarak Tacikistan ve Kırgızistan gibi bazı Orta Asya hükümetlerinin çifte mali sorunlar ve ekonomik yoksulluk nedeniyle bölge dışındaki yabancı hükümetlerden herhangi bir teklifi kabul edebilecekleri açıktır. Bunun bilincinde olan Orta Asya'daki Amerikalı diplomatlar kışkırtıcı çabalarının sonuçları ne olursa olsun bölgedeki hükümetleri İran, Rusya ve Çin gibi bağımsız ülkelere karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Bu bağlamda Amerika'nın bu hassas bölgede yürüttüğü gayrimeşru ve suistimal edici çabaların sonuçlarını ancak Orta Asya hükümetlerinin ve milletlerinin uyanıklığı etkisiz hale getirebilir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 19 Zulhicce 1401, İran'da Hicri Kameri 7 Şevval 1443 ve miladi 9 Mayıs 2022 Pazartesi. Müzik. 34 yıl önce bugün Hicri Şems'i 19 Zulhicce 1367'de Halepçe faciasından 50 gün sonra Birleşmiş Milletler'in Irak'ın İran'a dayattığı 8 yıllık savaşta kimyasal silahla kullanılmasına dair 612 sayılı bildirisi yayınlandı. İran milletine karşı Irak'ın kimyasal silahlar kullanmasına ilişkin İran'ın Irak'a karşı şikayette bulunmasıyla Birleşmiş Milletler uzmanları iki taraftaki bölgelere ziyarette bulunması ardından İranlı siviller ve askerler ve Irak'ta askerlere karşı kimyasal silahlardan yararlanıldığına dair Birleşmiş Milletler Genel Sekreterince bir rapor sundu. Bu bildiride kimyasal silahların herhangi bir ülke tarafından kullanıldığına işaret edilmeden bu silahların kullanılması kınandı. ...76 yıl önce bugün Hicri Şems'i 19 Zulhicce 1325'te İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra eski Sovyetler Birliği askerlerinin İran'dan tamamen tahliyesi tamamlandı. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra İran, Rusya'nın üçlü anlaşmanın aksine İran'ı tahliye etmedi ve ülkenin iş işlerine karışına dair Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulundu. Eski Sovyetler Birliği, İran konusunun uluslararası alanda kendi ülkesine karşı sansasyonel bir olaya dönüşmesini istemiyordu. Böylece Sovyetlerin İran'daki büyükelçisi İran'da mütabakata varmaya çalıştı. Nihayet İran'ın tahliyesi Kuzey ve Azerbaycan petrolü konularında taraflar arasında bir anlaşma imzalandı ki Hicri Şems'i 19 Zulhicce 1325'te tahliye tamamıyla gerçekleşti. ...98 yıl önce bugün Hicri Şems'i 19 Zulhicce 1303'te İranlı mücadeleci din alimi ve mücahit Seyyid Abdülhüseyin Lari vefat etti. Hicri Şems'i 1226 yani Hicri Kameri 1264'te dünyaya gelen Seyyid Abdülhüseyin Lari, ilk eğitimini tamamladıktan sonra Kutsal Necef'e Şref'e gitti ve orada Mirza-i Şirazi'den dersler öğrendi. Ayetullah Lari, Mirza-i Şirazi'nin emriyle Fars ili halkının önderliği ve hidayeti için Laristan'a gitti. Ayetullah Lari burada ilmiye havzasını kurdu ve İslami ahkamı yayınlamaya başladı. Bir silah fabrikasının inşası, askeri personelden eğitilmesi ve merkezi hükümeti vergi ödemeyi reddetmesi, liderliğini yaptığı İslam ümmeti yaratmak için attığı önemli adımlardı. Ayrıca Şirazlı meşruiyetçileri desteklemek için ayaklanması ve hükümet güçlerine karşı koyması ve İngiliz saldırganlarına karşı Delirani Tengistani ile işbirliği yapması da bu mücahid müştehidin halkın bağımsızlığı ve İslam onurunun yeniden yapılandırılması için yaptığı faaliyetler arasındadır. Bu önde gelen Müslüman mücahit ve din alimi Hicri Şems'e 19.4.1303'te 86 yaşında vefat etti ve Cehrom kentinde toprağa verildi. ...95 yıl önce bugün Hicri Şems'e 19.4.1306'da sömürgeci kapitülasyon imtiyazı İran'ın dönem Milli Şura Meclisi tarafından lağvedildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2018'den bu yana göçmen önergelerini yanıtlamadı.
Karar.
Umut da tükendi.
Yeni Asya.
Muhalefet meydanlara iniyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Karaalioğlu 7 Mayıs tarihli Karar Gazetesi'nde tüketici güven endeksi düşerse ne oluyor başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Enflasyon bugün AK Parti'nin devraldığı rakamın 2 katını aşmış, %70'e ulaşmış durumdadır. Dahası iyi dilek ve temennilerden gayrı ortada ekonomik önlemler paketi veya reform girişimi olmadığı için artışın devam etmesi güçlü ihtimaldir. Yapılan her yanlış hamle ve yüksek kur, yüksek faiz, petrol, elektrik fiyatlarının yüksekliği ile emtia fiyatlarındaki küresel artış, bugünkü enflasyonun da aranacağı sinyalleri vermektedir, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ülke kur korumalı mevduat kapanına kısılmış ve milli parası döviz endeksi durumdadır. En iddialı alanımız dış ticarette ise ihracat artmasına rağmen ithalat daha çok artmaktadır ve dış ticaret açığı ilk 4 ayda 32.5 milyar dolara ulaşmıştır. Yine iddialı olduğumuz turizmde savaş nedeniyle yaşanması muhtemel gelir kaybı toplamda cari açığın kontrol altına alınabilmesi iyimserliğini azaltmaktadır. Bütün bu tablonun özeti sayılabilecek tüketici güven endeksi ise 2004'ten beri açıklanıyor. Kaydedilen en düşük seviye olan 67'ye düşmüştür. Bu halkın zaten enflasyon, işsizlik, yüksek faiz ve yüksek kur olarak yaşadığı ekonomik krizin ekopolitik ifadesidir. Tüketici güven endeksi 90'ın altına indiği zaman iktidarların seçim kazanması imkansıza yakındır. Örnek verelim. Davutoğlu'nun başbakanlığı dönemi. AK Parti'nin çoğunluğu kaybettiği 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde endeks 90'ın altındaydı. Aynı yılın 1 Kasım'ında ise %49.5 ile tekrar çoğunluğu kazandığı seçimde ise endeks 95'ti. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığı 24 Haziran 2018'de de endeks 90.6 idi. Meselenin ekopolitik kısmı böyle, ancak ekonomik kriz o kadar derinleşmiş durumda ki bir yandan acilen seçim gerekse de aynı anda gerçekçi bir ekonomi politikasına geçmek şarttır. Tam olarak kaybedilecek bir günün dahi olmadığı zamanları yaşıyoruz. Popülizmin de ben bilirimciliğin de zerresine tahammül kalmamıştır. Türkiye'nin yüksek CDS nedeniyle giderek ağırlaşmakta olan borç yükünü de hesaba katınca tam olarak denklemi değiştirecek bir reform hamlesine ihtiyaç olduğu anlaşılacaktır. Türkiye'nin işini görecek reform ise sadece ekonomide değil, hukuk başta olmak üzere bütün bağlantılı alanlarda zaruridir. Nasıl bir zaruret hem de? Türkiye 2021 yılında hukukun üstünlüğü endeksinde 139 ülke arasında 117. sıraya gerilemiştir. Aynı yılın basın özgürlüğü endeksinde ise 180 ülke arasında 153. sıradadır. Başka tatsız listeler de var ama yabancı yatırımların eksiye düştüğü bir dönemde bizi bu açıdan çok ilgilendiren Uluslararası Mali Eylem Gücü'nün raporunda kara parada gri listeye düştüğümüzü hatırlatmakla yetinelim. İlk 20 ekonomiden çıkarak 21.liğe gerilememiz de içerideki rakamlarla dışarıdaki görünümümüzün kaçınılmaz sonucudur.
Faruk Çakır 7 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde %70 enflasyona sevinmek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Her ay açıklanan enflasyon rakamları ekonominin iyiye değil kötüye gittiğine işaret ediyor. Nisan 2022 enflasyon rakamları da aynı şekilde milleti üzen bir tablo ortaya koydu. Devletin resmi rakamlarına göre Nisan itibarıyla yıllık enflasyon %70'e ulaşmış durumda. Resmi olmayan rakamlar ise çok daha yüksek. Ekonomi uzmanlarının kurduğu enflasyon araştırma grubuna göre durum çok daha vahim. ENAG'a göre enflasyon Nisan 2022'de aylık %8,68 artarken yıllık enflasyon ise %156,86 olarak hesaplanmış diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Tartışmalar devletin yani TÜİK'in açıkladığı resmi rakamlar üzerinden yürütülecek olsa dahi durumun vahim olduğu anlaşılıyor. Yine açıklamalara göre %70 nispetindeki enflasyon oranıyla dünya sıralamasında en ön sıralardayız. Yani Türkiye'den başka enflasyonu daha kötü olan 3 ülke daha var. Peki bu tablo ile dünyanın kıskandığı bir ülke olmak mümkün olabilir mi? Sanki Türkiye'yi idare edenlerde şöyle bir kanaat var. Bizden daha kötü durumda olan ülkeler var. O halde bu durumdan şikayet etmeye kimsenin hakkı yok. Elbette Türkiye'den çok daha fazla sıkıntılara sürüklenmiş yaşanan ekonomik kriz sebebiyle hareket alanı daralmış ülkeler vardır. Ancak bu içinde bulunduğumuz krizi görmemek için bahane olmamalı. Niçin dünya için daha iyi olmak hak olsun da sadece ülkemiz için bunu talep etmek hak olmasın? Türkiye'de bulunanların da tek haneli enflasyonla yaşana hakkı yok mu? Ekonominin tartışıldığı her durumda esas meselenin ekonomi olmadığını ifadeye çalışmak gerekir. Yani önce ekmek değil, önce hürriyet hedeflerini tavsiye etmek icap eder. Bununla birlikte ülkemizde hürriyetlerin de dikkate alınmadığı bir gerçek. Yani Türkiye'yi idare edenler millete dönüp tamam ekonomik sıkıntı var ancak hak, hukuk ve adalette dünya lideriyiz. Dolayısıyla halinize şükredin diyebilirler mi? Araştırma ve incelemelerin ortaya koyduğu tablolara göre hem ekonomide hem de adalette maalesef iyi durumda değiliz. Şimdi hayalen bir yıl ya da 6 ay geriye gidip bugüne bakalım. Bir yıl önce bu politikalarla ekonomi düzelmez. Gitgide daha kötü tablolarla karşılaşabiliriz. Bugünden gerekli tedbirleri alalım. Hak, hukuk ve adalet yolunu açıp israf ve kin yolunu kapatalım diyenlere kulak veren bir iradeci oldu mu? Maalesef olmadı.
Tahran Radyosu.
Remzi Özdemir 7 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde enflasyon yılan gibidir sokar başlıklı yazısına yer veriyor. TÜİK beklenen enflasyon rakamını açıkladı. Yıllık %69 enflasyon olduğunu öğrendik. Yıllık %69 enflasyon ne demek? Cebimizdeki paranın değerinin %69'unu kaybetmemizdir. Enflasyon bir ülkenin başına gelebilecek en kötü kaderdir. Fakirliğe neden olur ve emeğiniz, geliriniz çalınır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Enflasyon konusunda Türk siyasi tarihinin en önemli şahsiyeti Süleyman Demirel'in çok önemli sözleri var. Bunlardan ilki 8 Mayıs 1988 tarihinde. Enflasyonun ne yağmur, ne kar, ne çamur, ne de gece ve gündüz ile ilgisi vardır. Bu bir liyakat sorunudur. Enflasyonun yemediği idare yok ve bu enflasyon bunları da yer. İkinci önemli sözü 9 Nisan 1989'da. Bu söz gerçekten tarihi bir söz. Enflasyon yılan gibidir. Devlet harcamalarında ayağını yorgana göre uzatmak gerekir. Bu kurala uymazsanız para basmak zorunda kalırsınız. Para yılan gibidir. Ne zaman sokulduğunu anlarsın. Oyların %21,75'e düşünce. Süleyman Demirel bu sözleri Turgut Özal iktidarı için söylüyor. Tam 34 yıl önce söylenen sözler bugün aynen geçerli. Gerçekten de enflasyon yılan gibi. Şu an her ne kadar vatandaşın canını yakıyorsa da asıl sokacağı ayağını yorganına göre uzatmayan 7-24 kağıt para matbaasını çalıştıran siyasi iktidardır. AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, belki soğan ekmek yiyeceğiz aylarca ama güvenliğimizden kimseye taviz vermeyeceğiz diye bir konuşma yapmıştı. Vekil Aydemir fakir fukaraya kuru soğan ekmek tavsiye ediyor ancak Aydemir'in fark etmediği bir şey var. O da TÜİK'in Nisan ayı enflasyon verilerinde kuru soğan fiyatının %69 arttığı. Bir ayda %69 fiyatı artan kuru soğanı gariban nasıl yiyecek? Enflasyon böyle bir şeydir. Liyakatsiz insanların yarattığı bir ekonomik çöküntüdür. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta yaptığı bir konuşmasında enflasyonun önümüzdeki aylarda düşmeye başlayacağını söyledi. Peki gerçekten enflasyon düşer mi? Yediği ekmeğin ununun buğdayını bile Rusya ve Ukrayna'dan ithal eden bir ülkede enflasyon düşer mi? Enflasyon düşmez. Yıllık 40 milyar dolarlık enerji ithalatı olan bir ülkede enflasyon düşmez. Petrol fiyatları uluslararası piyasada 110 doları geçti. Bu bize akaryakıt zammı olarak yansıyacak. Unutmayın, akaryakıta gelecek olan 1 liralık zam, iğneden ipliğe, her şeye zam gelmesi demektir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi geçen haftaki Batı Asya gelişmelerinin başlıklarını sizlere aktaracağız.
Önce önemli başlıklar.
Lübnan parlamento seçimleri.
İşgal altındaki Filistin topraklarında Filistinlerin şehadet operasyonlarına dair gelişmeler.
Irak'ta yeni hükümeti kurma sürecindeki çıkmazlar.
Geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmelerdi.
Şimdi detaylar.
Lübnan parlamento seçimlerinin ilk turu Cuma günü yurt dışında yaşayan Lübnanlıların sandık başlarına gitmesiyle başladı. Lübnan parlamentosu 128 sandalyeye sahiptir. Seçimlere katılmak için kayıt yaptıran yurt dışında yaşayan Lübnanlıların sayısı 2018 seçim istatistiklerinin 3 katı olan 225.114 olarak bildirildi. Lübnan parlamento seçimlerinin oransal yasaya uygun olarak yapılması nedeniyle yurt dışındaki seçmenler kayıtlı oldukları seçim bölgelerinden yalnızca bir liste için oy kullanabilir veya aynı listeden sadece bir kişi tercih edebilir.
Lübnan genelinde 15 Mayıs'ta parlamento seçimleri yapılacak ve seçmenler 24. parlamento dönemi için oy kullanacak. Bu dönemde 15 seçim bölgesinde ikinci kez seçim yapılacak. Lübnan parlamento seçimlerinin bu döneminde 103 listede 718 aday yarışacak. Diğer bir deyişle 128 meclis koltuğunun her biri için 5'ten fazla aday yarışıyor. Bu seçimde yasalar temelinde parlamentonun yarısını elinde tutan Hristiyan akımlar arasında asıl rekabet Michel Aoun ve Gebran Bassil'le bağlı Hür Ulusal Hareket Sami Cacan'ın liderliğindeki El Kuvat Partisi ve Süleyman Ferenci liderliğindeki El Merdi Hareket arasında olacak.
Şii partiler arasında direnişin müttefikleri koalisyonu Hizbullah ve Emel'in sandalyelerin çoğunluğunu kazanması bekleniyor. Dürziler arasında esas rekabet İlerici Sosyalist Parti, Demokratlar ve El Tevhid El Arabi arasındadır ve koltuklarının geçmişte olduğu gibi paylaşılması muhtemeldir. Sünni hareketler Saad Hariri ve El Mustakbel Partisi'nin seçimlere katılmama kararı ardından diğer gruplar arasında ciddi rekabetlere tanıklık edecektir.
Bu arada Lübnan Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı, direniş düşmanlarına Lübnan seçimlerinde ilerleme şansı verilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Hizbullah'ın Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı Şeyh Ale Damuş, ülkesindeki parlamento seçimlerine atıfta bulunarak yaptığı konuşmada, Hizbullah'ın mali krizlerden kurtulmaya yönelik ulusal bir plan temelinde parlamento seçimlerine katıldığını belirtti. Damuş açıklamasını şöyle sürdürdü. Biz seçimler döneminde büyük bir sorun ve siyasi savaşla karşı karşıya kalacağız. Ve eğer direniş ve direniş destekçilerinin planlarına destek vermezsek, düşmanların kendi planlarını ülkeye dayatmasına ve ülkeyi fitne ateşine sürüklemesine fırsat oluşturmuş olacağız. Hizbullah Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı konuşmasının sonunda direniş düşmanlarına ilerleme fırsatı vermemek için seçimlere katılımın yüksek olması ve bu konuda gevşek olunmaması gerektiğini vurguladı.
Lübnan gelişmeleriyle ilgili Giresun Üniversitesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Sayın Abbas Karaağaçlı'nın görüşlerini dinleyelim.
Lübnan'da çok hassas bölgeler üzerine siyaset kuruludur. Örneğin Maroni Cumhurbaşkanı, Sünni Müslüman Başbakan, Şii Müslüman Meclis Başkanı, yani orada çok hassas dengeler söz konusudur. Ve çok küçük bir ülkede, yani 4-5 milyonluk bir ülkenin bu denli etnik, mezhepsel gruplardan oluşması ve her grubun siyasetle iddialı olması ve bunun yanı sıra da bölge dışı aktörlerin ve hatta Okyanus ötesi devletlerin Lübnan siyasal hayatında egemen olmak yolunda çaba göstermeleri, para harcamaları, lojistik ve siyasi destek vermeleri ne yazık ki Lübnan'ı çok uzun süren bir iç savaşla karşı karşıya bırakmıştır. Bir zamanlar Ortadoğu'nun gelini veya Paris denen yer biliyorsunuz ki taş taşında kalmamıştır. Siyasal alanında özellikle Suudi Arabistan'ın başı çektiği ittifakın çoğunluğu Siyonistlerle beraber hareket ediyorlar. Lübnan iç siyaset dengelerini etkileyip oradaki var olan bu hassas dengeyi de ortadan kaldırmaya yönelik çabalar her zaman için Lübnan'ın başına bir bela olacağını biliyoruz. Ha bugün bitse yarınca başlayacaktır dediğim gibi. Çünkü çok da atıfası sağlam, böyle bir demokratik değerlere sahip, çok güçlü siyasal kurumlar olmaması tabii ki Lübnan'ı doğrudan doğruya, Lübnan huzurunu ve güvenliğini etkiliyor. Maalesef her ne konuşursak konuşalım, Lübnan devleti her zaman için, yani Lübnan halkı ve devleti, Siyonist rejimin yakınında bulunmanın her zaman bedelini ödeyecekler. Ödediler, ödeyecekler de. İç savaş da öyleydi, daha sonraki gelişmeler de öyleydi. Lübnan öyle bir maalesef bir coğrafi olarak İsrail devletinin, Siyonist rejiminin yanında olduğundan dolayı sürekli olarak bu saldırılara maruz kalacaktır. Zaten baktığımızda İsrail devletine komşu ülkelerin hepsi böyle bir bedel ödüyorlar. Dönem dönem istikrarsızlık, dönem dönem faili meçhul cinayetler, dönem dönem patlamalar oluyor. Lübnan bu doğrultuda en fazla ödün veren ülke konumundadır. Zira çok iç içe geçmişlerdir ve en önemlisi bugün Siyonist rejimine karşı dünyada, yani bütün dünyada söyleyebilirim, en büyük mücadeleler veren, en büyük direnişi gösteren Lübnan Hizbullah'a da nihayet Lübnan topraklarındadır. Ve Lübnan'da yasal bir siyasi partidir. Her ne kadar bazı Suudi yanlısı veya İsrail Siyonist rejiminin yanlısı devlet adamları ve üst yöneticiler her zaman Lübnan'da Hizbullah'ı, Lübnan siyasal denklemlerinden uzak tutmaya çalışsalar da Lübnan Hizbullah'ı hem askeri, hem eğitim, hem sosyal, hem sağlık alanlarında, yani bütün hayata dair her alanda var olduğu için buna da başarılı olamıyorlar.
Sayın Abbas Karaağaçlı'ya teşekkür ediyoruz.
İşgal altındaki topraklarda Filistinlilerin şehadet operasyonlarının ardından geçen Perşembe akşamı Tel Aviv'in doğusundaki Siyonist yerleşim yeri Adda Filistinler tarafından düzenlenen bir operasyonda 3 Siyonist daha helak edilirken onu da yaralandı. Bu 2 aydan kısa bir süre içinde 18 Siyonist'in Filistinli direnişçiler tarafından öldürüldüğü 4. Filistin operasyonuydu.
Bu operasyonlarla ilgili 3 önemli nokta söz konusudur. Birinci nokta, bu operasyonların Siyonistlerin özellikle Mescid-i Aksa'da artan cinayetlerine karşı Filistinlerin tepkisi olmasıdır. Filistinli Esirler Araştırma Merkezi İsrail güçlerinin Nisan ayında 1000'den fazla Filistinliyi tutukladığını bildirdi. Gözaltına alınanlar arasında 92 genç, 11 kadın bulunuyor. Rapora göre bu gözaltıların 750'si işgal altındaki Kudüs kentinde gerçekleşti. Siyonist mahkemeler ayrıca geçen ay Filistinli gençlere karşı 16 geçici gözaltı kararı çıkardı.
Tahran Radyosu.
İkinci nokta ise bu operasyonların Siyonist rejim güvenliğinin kırılganlığını kanıtlamasıdır. Bu nedenle Siyonist İsrail makamları bu operasyonlar dolayısıyla çileden çıkmış ve şaşkına uğramıştır. Korsan İsrail İçişleri Bakanı Omur Barlov, güvenlik güçlerinin operasyonu engelleyemediğini ve Al-Ad operasyonunun faillerini tespit edemediğini itiraf etti. Siyonist İsrail Başbakanı Naftali Bennett, failleri ve destekçilerini tutuklama ve cezalandırma sözü verirken, Siyonist Dışişleri Bakanı Yair Lapid de şunları söyledi. Kuruluş kutlamasının sevinci, Al-Ad'ın kalbine yapılan saldırıyla bir anda kayboldu. Öte yandan kapsamlı güvenlik istişarelerinden sonra polise Al-Ad operasyonu faillerini tutuklamak için orduya katılma emri veren İsrail Savaş Bakanı Benny Gantz, Al-Ad operasyonu tehlikeli ve feci sonuçları olacak dedi.
Üçüncü nokta ise buna karşılık Siyonistlerin Gazze şeridindeki Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sanvar da dahil olmak üzere direniş yetkililerine yönelik suikast tehdidinde bulunmalarıdır. Siyonist Kanal 13 televizyonu bu bağlamda Gazze'deki Hamas hareketinin lideri Yahya Sanvar'ın suikast ile öldürülmesi çağrısında bulundu. İbranice yayın yapan İsrail kanalı, Sanvar'ın geçen hafta yaptığı bir konuşmada Filistinleri, İsrailleri öldürmeye teşvik ettiğini ileri sürdü. Filistinler bu tehdit karşısında paniğe kapılmamakla kalmayıp, Filistin halkına yönelik Siyonistlerin cinayetlerinin devam ettiği sürece Filistin halkının anti-Siyonist operasyonlarının devam edeceği konusunda uyarıda bulundu. Yahya Sanvar ise Siyonist tehditler hakkında şunları söyledi. Hayatımız normal devam ediyor ve kimseye hesap vermiyoruz.
Geçen hafta Batı Asya bölgesindeki bir diğer önemli olay ise Mukteda Sadr'ın yeni hükümetin kurulmasına yönelik Şii koordinasyonu için verdiği 40 günlük sürenin sona ermesiydi. Sürenin sonunda Şii koordinasyon çerçevesi siyasi gruplar arasında müzakereler yoluyla hükümetin kurulmasını vurgulayan 9 maddelik planı öne sürdü. Bu teklife yanıt olarak Mukteda Sadr yaptığı açıklamada şunları söyledi. Çoğunluk koalisyondaki müttefiklerle görüştükten sonra şunu söylüyorum. Mevcut siyasi sürece dahil olan 3 taraf var. Birincisi ulusal çoğunluk koalisyonudur ki çoğunluğun desteğine sahiptir. Ancak Irak yargı sisteminin 1/3 seçeneğini aktifleştirme yönündeki kararı nedeniyle hükümeti kurma konusunda gecikti. İkinci taraf ise aralarında konsensüs sağlayarak hükümet kurmaya çalışan ve söz konusu hükümeti kurmak için geçen 40 günlük süreye rağmen başarısız olan koordinasyon çerçevesidir. Üçüncü taraf ise bağımsız temsilcilerdir. Sadr, bağımsızları koordinasyon çerçevesinin hiçbir üyesi olmayan en az 40 sandalyeden oluşan bir bağımsız fraksiyon oluşturmaya çağırarak şöyle dedi. Bağımsızların bağımsız bir hükümet kurmak için çoğunluk koalisyonuna katılması gerekiyor.
Irak-Kürdistan Yurtseverler Birliği liderlerinden Kıyar Surçi yaptığı açıklamada bağımsız milletvekillerine bel bağlamanın Irak'ta siyasi çıkmazın aşılması ve yeni hükümetin kurulması yönünde ciddi bir iradenin söz konusu olmadığının göstergesi olduğunu kaydederek şöyle dedi. Mevcut siyasi çıkmazın aşılmasının tek yolu her türlü komplodan uzak bir şekilde aynı masa etrafında oturarak ciddi bir şekilde müzakere yapmaktır. İster koalisyon çerçevesi ister Sadr hareketi tek başına hükümeti kurma gücüne sahip değildir. Öte yandan Şii gruplar koordinasyon çerçevesi liderlerinden Aliyel Fetlavi de yaptığı açıklamada Mukteda Sadr'ın ileri sürdüğü planın koordinasyon çerçevesinin sunduğu plana aykırı olduğu ve böylece Irak siyasi sahnesini daha da karıştırdığını belirtti.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız tatlı programımızın bugünkü bölümünü dinlediniz.
Bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
tekrar beraber oluncaya dek mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yerleşimcilerin ateşle oynaması.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızda Siyonist yerleşimcilerin buldukları her fırsatta yasa dışı bir şekilde Mescid-i Aksa'da toplanmaya çalıştıkları konusunu ele alacağız.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Siyonist yerleşimciler her münasebette yasa dışı bir şekilde Mescid-i Aksa'da bulunmaya, bunu meşrulaştırmaya çalışıyorlar ve caminin kubbesine heykel dikilmenin bir başlangıcı olarak Mescid-i Aksa'nın içinde kurban töreni düzenlemek için Pesah bayramından yararlanamadıktan sonra şimdi Filistin'in işgali ve İsrail rejiminin varlığını ilan ettiği yıl dönümüne göz dikmişlerdir.
Siyonist yerleşimciler Mescid-i Aksa'nın içindeki Cebelül Heykel, Tapınak Tepesi adlı bölgede bağımsızlığı kutlama töreni düzenlenmesini sosyal medya üzerinden çağrı yaparak istediler. Bu çağrı sabah ve gece olmak üzere iki aşamada Mescid-i Aksa'nın içine saldırı operasyonu, işgalci rejimin bayrağını yükseltme ve İsrail Marşı'nı okumaktan ibarettir.
Yahya Sanvar'da son konuşmasında şunlara belirtti. 2000 yılına kadar Mescid-i Aksa'ya asla saldırı düzenlenmezdi. Bazı bireysel saldırılar olurdu. Örneğin bir yerleşimci Mescid-i Aksa'ya girerdi ve onu camiden kovarlardı. 2001 yılı boyunca az sayıda yerleşimci Mescid-i Aksa'nın avlularına girdi ve polis ve işgalci rejim buna engel olurdu. Mescid-i Aksa'ya yönelik kademeli eylemler devam etti ta ki 2006 yılında yaklaşık 3300 yerleşimci Mescid-i Aksa'ya girdi. 2009 yılında yaklaşık 8760 yerleşimci, 2010 yılında yaklaşık 8000 yerleşimci, 2015 yılında yaklaşık 14000 kişi ve 2021 yılında ise 26000 kişi Mescid-i Aksa'ya girdi. Tüm bu girişimler işgalci rejimin güçleri sayesinde gerçekleşti.
Filistinlerin var gücüyle Mescid-i Aksa'yı savunma arenasına girmelerine neden olan şey, Siyonist rejimin aşırıcı yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya tecavüzünü açıkça desteklemesidir. Kudüs'ün kılıcı operasyonunda Gazze'nin direniş gruplarıyla 1948 ve 1967 işgal altındaki topraklarında yaşayan Filistinliler ortaklaşa Siyonistlerin tecavüzüyle mücadele ettiler ve işgal altındaki Filistin'e 4000'i aşkın füze attılar. Fakat bir sonraki çatışmada Filistinli olmayan direniş gruplarının bu arenaya girme olasılığı var.
İsrail olarak bilinen 1948 işgal altındaki topraklarında Filistinlerin önleyici operasyonlarında eşi görülmemiş bir girişimde 15 Siyonist öldürüldü ve 20'den fazla kişi yaralandı. Bu operasyonlar Siyonistlerin Mescid-i Aksa'daki planlarını gerçekleştirmek için Pesah bayramı ortamını kullanmalarını engelledi ve şimdi de Filistinler hem bireysel olarak hem de örgütsel olarak kendilerini Siyonistlerin her türlü tecavüzüne karşılık vermeye hazırlamış bulunuyorlar.
200 binden fazla Filistinlinin Mescid-i Aksa'da Ramazan bayramı namazına katılması ve İsrail olarak bilinen 1948 işgal altındaki topraklarında yaşayan Filistinlilerin gönüllü ve etkin olarak katıldığı Yalnız Aslanlar operasyonlarının devam etmesi şu mesajı taşıyor. Filistinliler nerede yaşarlarsa yaşasınlar, hangi düşünsel ve siyasi eğilime sahip olurlarsa olsunlar, Mescid-i Aksa'yı korumak ve Siyonistlerin her türlü saldırısına karşı koyma konusunda hemfikirdirler ve her türlü eylemden, hayatlarını bile kaybetmekten çekinmezler.
Örgütsel olarak da direniş gruplarının belirttiği yerler ve eylemler işgal altındaki topraklarda ve bölgede kapsamlı bir savaşa girse bile Mescid-i Aksa'yı her ne pahasına olursa olsun savunmak için tutarlı ve kapsamlı bir planın varlığını göstermektedir. İslami Cihat ve Hamas liderlerinin Yemen'in başkenti Sana'da yaptığı konuşmaları ve ayrıca Yahya Sanvar'ın Gazze'deki ateşli konuşması Kudüs'ün kılıcı operasyonunda olduğu gibi Filistinlerin Mescid-i Aksa'ya yönelik her türlü çatışmada tüm kabiliyetlerini kullanacağını, aynı zamanda direniş ekseninin diğer halkalarının da bu çatışmaya girebileceğini gösteriyor.
Bu durum ve göstergelerden birkaç nokta çıkarılabilir. Birincisi direniş ekseninin doğası, adından da anlaşılacağı gibi savunmacı olsa da aynı zamanda kendisini saldırgan bir yaklaşıma hazırlamış ve hazırlayacaktır ve gerekli durumlarda önleyici savunmaya kalkışabilir. İkincisi, gelecekteki herhangi bir çatışma ve savaşta işgal altındaki Filistin hedef alınıp saldırıya uğrayacak. Tıpkı yeni saldırı turlarında Filistinlerin operasyonu yürütmek için İsrail olarak bilinen 1948 işgal altındaki topraklarını seçmesi gibi. Üçüncüsü, direniş ekseninin her bir yanı savunma ve saldırma gücünü pekiştirip bir nevi kendi kendine yetmeyi başarmış, ancak aynı zamanda gruplar arası bağlarını da koruyup güçlendirmiştir. Ve birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için ilkesine dayalı bir toplu savunma mekanizmasına erişmiştir. Ve bütün bunlar onların her türlü yabancı saldırıya karşı caydırıcılık gücünü ikiye katlamıştır.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın burada sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.elif.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri, ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 9. hikmeti sözünde şöyle buyuruyor: "Dünya bir kimseye yöneldiğinde başkalarının iyiliklerini ona getirir. Ondan yüz çevirdiğinde de kendi iyiliklerini ondan alır." Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Nehcül Belaga'daki ilginç ve dikkat çekici işlerinden biri, dünyayı açıklaması ve anlatmasıdır. Dünyanın hem pozitif hem negatif iki rolü olabilir, yani yapıcı veya yıkıcı olabilir. hem eğitim ve yetiştirme kaynağı olabilir, hem sapmalara kaynaklık edebilir. Eğer insan basiret gözüyle dünyaya bakarsa, alacağı birçok öğüt onun saadetine sebep olabilir. Fakat aynı dünya diğer yandan da insanın gafletine neden olurken, hakikatleri gören gözlerine perde indirip onu helak olmasına sebep olabilir. İlahi evliya ve müminler dünyayı ahirete ulaşmak için geçici bir geçiş bilirken, dünyadaki nimetler ve olanakları ise Allah'ın rızasını kazanmak, gelişmek ve Allah katına yakınlaşmak için kullanılır. Tüm hoş ve nahoş olayları, varlıklar ve yoklukları ilahi sınav bilir ve sabır ve takva ile hepsini birer birer geride bırakır. Böylece kendi vücudunu cennete, ebedi saadete ulaşmak için hazır hale getirir. Fakat bazıları için dünya bir maksat ve tüm çalışmalarının hedefi halindedir. Dünyanın şatafatları onların dünya gözünü doldurmuş ve dünyanın uyarı ve ibretlerini duyarsız hale getirmiştir. Onların insanları yargılama kıstasları ahlaki fazilet, iman ve takva değil, dünyevi nimetlerden yararlanma oranıdır. Bu yüzden ne zaman makam ve servete ulaşırsa dünyanın ona döndüğünü, maddi imkanlardan yoksun kalırsa dünyanın ona sırt çevirdiğini söylerler. Hazreti Ali aleyhisselam da bu hikmetli sözünde bu konuya değinmiştir. İmamın bu sözünün birçok somut örneği vardır. Nitekim birçok insan, hükümet, siyaset, sosyal işler, ekonomik faaliyetler veya hatta ilim ve çeşitli sanatlarda dünyaca üne kavuştular. Fakat zaman aşımı ile diğer birçok insanın işlediği iyiliklerin onların dosyasında yazılmadığı görülür. Nehcül Belaga'ya tanınmış şerh yazanlardan biri İbni Ebi el-Hadid Mu'tezili, bu hikmetli söz konusunda şöyle diyor. Birçok iyi şiir gördük fakat şairleri tanınmadığı için onlardan nefyedildi ve diğer ünlü şairlere nispet verildi. Hatta ünlü olmayan kişilerden ilim ve fen kitapları bile şöhret sahibi olanlara nispet verildiği görülüyor. Evet, toplumun kriterleri ve insanın değeri, sahip olduğu para, servet ve güzellik ise bunlardan daha fazla yararlananlar daha başarılı görünürler ve halk arasında daha saygın olurlar. Böyle insanlar sadece maddi nimetlerden daha fazla yararlanmakla kalmıyor, insanlar da yanlışlıkla onları ahlaki kemalat sahibi bilirler. Böyle bir toplumda mal, servet ve makamdan nasibini almamış insanlar varsa veya başka bir ifadeyle dünya ona sırt çevirmişse, halk onun sefil olduğunu sanır ve en kötüsü de sahip olduğu ahlaki ve bilimsel kemalatı görmez. Tüm bunlar, değerlerin ters yüz olduğu, dünyanın bir araç değil bir hedef haline geldiği bir toplumu anlatır. Halbuki bir toplumda insanın değeri sahip olduğu iyi ahlak, dürüstlük, sorumluluk taşımak, takva, ilim ve benzeri özellikler olursa, artık dünyanın ikbali veya sefaleti ise insanların konumunu asla etkilemez. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselamın veciz sözlerinden bir başkasını dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi dün Tahran'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı kabulünde Suriye milleti ve nizamın direnişi ve uluslararası bir savaştaki zaferin bu ülkenin itibarı ve onurunun artmasına zemin sağladığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Reisi dün akşam Tahran'da Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau kabulünde İran İslam Cumhuriyeti'nin NATO'nun yayılmacı politikalarına güçlü bir şekilde karşı olduğunu vurguladı. İran ve Polonya parlamentolar arasında işbirliği gelişiyor. İran'ın Rusya'ya ihracatı artıyor. İran Kızılay Derneği Başkanı İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptırımlarını Kızılay'ın insani faaliyetlerinin önünde büyük bir engel olarak nitelendirdi. Türkiye'de 8 Mayıs 2022 günlük koronavirüs tablosuna göre 9 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın toprak bütünlüğünün Ankara için önemli olduğunu iddia etti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Thank you.